39. sözde bir soru var. Namazın 5 vakte tahsis edilmesi, yani gün içerisinde 5 vakitte namazın kılınıyor olması, bu vakitlerin önemi, neden 3 değil, 6 değil yahut başka bir şekilde değil yahut toplu olarak değil de bu 5 vakitlerde kılınıyor olması bize anlatılacak sevgili dinleyiciler. Çünkü namazın farzlarından vakit önemli bir husus. Vakit olmadan namazın şartları da yerine gelmez sevgili dinleyiciler. İşte zaman zaman da üzerinde çeşitli spekülasyonları görebildiğimiz bu önemli soruya, önemli olduğunu düşündüğüm, çok incelikli olduğunu düşündüğüm ve güzel olduğunu düşündüğüm cevaplar var bu 9. sözde. O güzellikleri sizlerle paylaşmak istedim. O nedenle bu konuyu seçtim sevgili dinleyiciler. Bu akşamki programımıza sanırım bu akşam başlayacağız ama bu akşam bitiremeyeceğiz. Birkaç haftada devam etmek durumunda kalacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu akşam bir başlangıç yapalım ve paylaşabildiğimiz kadar güzellikleri paylaşıp diğerlerini gelecek haftalara sarkıtalım sevgili dinleyiciler. 9. söz, Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanellezi hine tumsune ve hine tusbihun. Ve lehül hamdü fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tuzhirun. Ey birader, benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Yani şu belirlenmiş sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı tarzında bildiğimiz bu belirli 5 vakte tahsis edilmesinin, o vakitlerde kılınmasının emredilişinin hikmetini soruyorsun. İşte neden 3 vakit değil? Yahut sabahleyin kalkınca işe gitmeden bütün o günkü namazları kılsak gitsek olmaz mı? Yahut gün içerisinde işlerin yoğunluğundan dolayı namazlarımızı kılamıyoruz, aksatıyoruz. Akşam gelince hepsini toplu olarak kılsak olmaz mı? Gibi birçok soruya da dolaylı olarak cevap veren bir husus bu sevgili dinleyiciler. Demek ki 5 vakti tahsisinin hikmeti paylaşılacak burada. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Demek pek çok hikmeti var ama burada paylaşılacak olan bir tanesi. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Evet, bu soruya özet bir cevap. Bu cevabın açılması tarzında 9. sözün tamamı. Anlaşılmasının bu kısa cevabında biraz müşkül olduğunu farkındayım. O nedenle ben bu uzun cümleyi parçalara bölmek suretiyle kısaca sizlere özetlemek istiyorum sevgili dinleyiciler. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi, önemli değişimlerin, dönüşümlerin başı olduğu gibi. Yani mesela sabah namazı önemli bir değişimin vakti. Nedir o? Gecenin karanlığından tan yeri ağarmış, artık gündüzün aydınlığına çıkılma gibi bir dönüşüm dönemi sevgili dinleyiciler. Güneşin dünyamıza doğması gibi çok önemli, aslında çok önemli bir hadisenin olduğu vakit. Yani düşünün, Cenab-ı Hak bizi şu hayatın içerisinde, şu dünyanın içerisinde yaratmış, bunca güzellikleri önümüze sermiş, o güzelliklerin görebilmemiz için güneş gibi devasa bir ışık kaynağını bizim için yaratmış. Ve bizi hem bir kandil hem bir soba hükmünde hizmetkar yapmış sevgili dinleyiciler. İçerisine 1.300.000 dünyanın girebileceği, her saniyede 4.000.000 ton enerjinin, maddenin enerjiye dönüşerek devasa bir ısı ve ışık yaydığı, içerisinde öyle bir soba ki milyonlarca dereceye ulaşan bir sıcaklıkla için için yanan, kaynayan ve bize sadece latif bir ısısı ve güzel ışıkları gelen bu güneşi sürekli olarak bizim her gün dünyamıza doğurmak, batırmak, yeniden bir sonraki sabahta tekrar dünyamıza doğmasını sağlamak büyük bir inkılap sevgili dinleyiciler. Doğduğumuz andan itibaren hep alışık olduğumuz için bize her sabah güneş doğar zaten, bu çok doğal bir şey diye algılamaya başladığımızdan, ülfet peyda ettiğimizden, alışkanlık kazandığımızdan sevgili dinleyiciler, bize sıradanmış gibi gelen bu hadise çok büyük bir hadise. Çok büyük ve devasa bir hadise sevgili dinleyiciler ve dünyanın en önemli hadiselerinden birisi. En önemli, çünkü hayat onunla idame edebiliyor. Oradan aldığı ısıyla ve ışığıyla, ışıkla idame edebiliyor. Hayatımız için, şu yeryüzünün hayatı için o güneşin her sabah doğması gerekiyor. Çiçeklerin tebessüm edebilmesi için, toprağın yarılabilmesi, oradan filizlerin çıkabilmesi için, kuşların uçabilmesi ve ötebilmesi için, küçük bebeklerin gülümseyebilmesi için o güneşin doğması elzem sevgili dinleyiciler. Alışkanlıklar ne kadar gözümüzü örterse örtsün, fark edemez hale gelirsek gelelim, gerçeklerin içerisinde bakar körlük oluşursa oluşsun, bu değişmez bir gerçek sevgili dinleyiciler. İşte güneşin doğmasında böyle büyük, devasa bir hakikat var. Ve sabah namazı vakti, böylesi büyük bir inkılabın, böylesi büyük bir günlük dönüşümün ve değişimin vakti işte sevgili dinleyiciler. Ve öğle namazı da yine aynı şekilde konunun ilerleyen kısımlarında bunlara temas edileceği için çok da fazla teferruata girmeden işte ikindi vakti, akşam namazı, hepsi bu tarzda sabah namazı vaktinde olduğu gibi, güneşin doğmasında olduğu gibi sevgili dinleyiciler, çok önemli inkılapların başlangıcı olduğu için, olduğu gibi azim bir tasarruf-i ilahinin aynesi, azim bir tasarruf-i ilahinin aynesi, büyük bir ilahi tasarrufun aynası. Yani o vakitte Cenab-ı Hak büyük bir ilahi tasarrufunu bize gösteriyor. O zaman aynasında, o aynanın o parçasında, zamanı bir ayna olarak alacak olursak, o aynada büyük bir ilahi tasarrufta bulunuluyor o vakitte sevgili dinleyiciler. Büyük bir ilahi tasarrufta bulunuluyor. Yani rastgele vakitler değil. Ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer mahkesi olduğundan, o tasarruf içinde, o zaman aynasında kendisini gösteren ilahi tasarruf içerisinde, ilahi fiiliyat içerisinde, ilahi icraat içerisinde, ilahi yaratış içerisinde sevgili dinleyiciler, neymiş? Büyük, külli, ilahi ihsanatlar bulunduğunda. Yani az önce de söylediğimiz gibi, şimdi sabah namazı vakti bir ayna ve orada ilahi büyük bir tasarruf yapılıyor. Nedir o? Güneş dolduruluyor ve bütün dünya o güneşin ışıklarıyla aydınlatılıp ısıtılıyor. Büyük bir ilahi tasarruf. Bütün yeryüzünü alakadar eden, bütün yeryüzündeki mahlukatı alakadar eden, bütün yeryüzündeki insanları, hayvanları, bitkileri, yavruları, tohumları alakadar eden külli bir tasarruf ve o tasarrufun içerisinde ilahi ve külli bir ihsanat. Nedir ilahi ve külli? Külli olmasının sebebi herkesi ve her şeyi ihata ediyor. Sadece işte bir bölgeyi, bir şehrin, bir mahallesini değil, yahut insanları, yahut birkaç hayvanı alakadar eden, birkaç bitkiyi alakadar eden bir hadise değil. Külli, her şeyi, herkesi alakadar ediyor. Düşünün, yeryüzündeki hayat buna bağlı. Yeryüzündeki hayat buna bağlı dediğinizde, bütün ağaçların hayatları buna bağlı, bütün otların, çiçeklerin hayatları buna bağlı, bütün hayvanların hayatları buna bağlı, bütün tohumların patlayabilmesi buna bağlı, bütün insanların hayatları buna bağlı. Hayata alakadar, hayatla alakalı bütün icraatlar bununla alakalı. Eğer bu değişim ve dönüşüm olmasa, böyle ilahi bir inkılap olmasa, her sabah sevgili dinleyiciler, söylediğimiz gibi hayata ait, hayata bakan bütün bu tasarruflar dumura uğrayacak. Ve ilahi ihsanatı görüyor musunuz? Yani bütün bu söylediğimiz gibi çiçeklerin açabilmesi, kuşların uçabilmesi, insanların tebessüm edebilmesi, yeryüzünün tebessüm edebilmesi, bütün bu her sabah yapılan o ilahi büyük tasarrufun içerisindeki büyük ve külli ihsanatın neticesinde oluyor sevgili dinleyiciler. Hiç fark etmesek bile sabahki o tasarrufun neticesinde hayatımız, hayatımızı idame ettirebileceğimiz bir sıcaklık içerisinde yaşıyoruz. Bu dehşetli bir şey sevgili dinleyiciler. Yani düşünün, -270'lere varan en düşük sıcaklık artık maddenin atomik titreşimlerinin bile durduğu mutlak sıcaklık noktası, mutlak soğukluk noktası daha doğrusu. Oradan alıyorsunuz ısıyı, trilyonlarca dereceyi aşan, sonu olmayan bir sıcaklık spektrumu var. Yıldızların, özellikle de büyük yıldızların çekirdeklerine gittiğinizde trilyonlarca dereceye varan sıcaklıklar var. Kainatın içerisinde sıcaklık dediğimiz, ısı dediğimiz hadise bu iki spektrum arasında oldukça geniş bir yelpazeyi tutuyor. İnsanın hayatını idame ettirebilmesi için 36,5 derecede vücudumuzun vücut ısısının kalması gerekiyor. İşte bu 37 olursa hafif ateşim var diyoruz. 38-38,5 olduğunda yüksek ateşim var diyoruz. Artık 40'lara, 41'lere çıktığında şuur bulanıklıkları görülmeye başlıyor. 42'nin üzerine çıkması zaten artık ciddi problemler oluşuyor. Vücutta çıkamıyor da, karşı dengeler devreye giriyor. 47 derece olursa vücuttaki proteinler bozulmaya başlıyor. Bakın, ne kadar geniş bir sıcaklık spektrumunun içerisinde hayatımız, ne kadar dar bir ısı şeridi içerisine hapsolmuş bir vakitte sevgili dinleyiciler. Yahut da o kadar hassas bir noktada 37,5 dereceden 47 dereceye çıkacak olsak, 36,5 dereceden 47 dereceye çıktığı anda vücutta artık proteinler bozulmaya başlıyor. Bu 36,5 derece aşağılara düştüğünde vücut ısısı düşmüş oluyor. Daha da ciddi tehlikeler. Hatta spektrum orada da buradan daha dar. Yani 35-34 vesaire olduğunda ciddi tehlikeler söz konusu. Bakın ne kadar dar bir spektrum içerisinde sevgili dinleyiciler. Ve bu vücut ısısını muhafaza edebilmemiz için bizim içinde bulunduğumuz dünyanın atmosferinin bize izin verebileceği sıcaklıkta yaklaşık 50 derecelik bir sıcaklık sevgili dinleyiciler. Yani o 50 derecenin içerisinde işte sobalar yakarak, kendimizi ısıtarak, giysiler giyerek idare edebiliyoruz. İdare edebiliyoruz. Yani eğer dünyanın atmosferinin sıcaklığı işte 50-60 derecelere çıkacak olsa, artık hayat da devam etmeyecek. Sürekli orada kalacak olsa artık serinletmek problemi de çıkacak. Yahut sürekli olarak eksilerde kalacak olsa aynı problemi yaşayacağız. Bakın ne kadar geniş bir spektrum içerisinde, ne kadar hassas bir dengede Cenab-ı Hak bizi tutuyor sevgili dinleyiciler. Dünyamızın sıcaklığını tutuyor o derece içerisinde, vücudumuzun sıcaklığını tutuyor ve bu hayatı idame ettirebilmemiz için latif bir sıcaklıkta yaratıyor bizi. İşte yazın en hararetli dönemlerinde bölgeden bölgeye değişmekte 45 dereceye çıkıyor. En soğuk dönemlerde, en soğuk olduğu günlerde bile, diyelim ki en şiddetli yerlerde bile -30-40 gibi, çoğu yerde de bu olmuyor. Daha dar bir aralık içerisinde işte 0 derece ile 30 derece arasında genellikle seyreden latif bir havayı bize ihsan ediyor. Sıcaklığı bize ihsan ediyor sevgili dinleyiciler. Hayat bununla idame ediyor. İşte bu hassas dengelerin kurulabilmesi ve idame edebilmesi için güneşin her gün doğması gerekiyor. O büyük cüssesiyle o kadar uzaklıkta dünyamıza ısısını göndermesi gerekiyor sevgili dinleyiciler. Her şey çok hassas bir denge içerisinde. İşte hem büyük bir ilahi tasarruf var sevgili dinleyiciler, hem de o ilahi tasarrufun içerisinde büyük ve külli ihsanat saklanmış. Büyük ve külli ihsanatta bulunuyor. Biz fark etmesek de sevgili dinleyiciler, çoğumuz fark etmedik. Bunu kabul edelim. Bunu fark edelim. Çoğumuz fark etmedik. Çoğumuz ihsan bize doğrudan doğruya dokununcaya kadar fark etmiyoruz. Çoğumuz üstümüzde nasıl bir gök kubbenin bizi ne gibi tehlikelerden koruduğunun farkında bile değiliz. Onun için şükretme ihtiyacı bile hissetmiyoruz. Çoğumuz dünyanın büyüklüğünün, bu mevcut halinin hayatımızın olabilmesi için, idame edebilmesi için ne kadar hassas bir dengede yaratıldığının farkında bile değiliz. Çoğumuz bu hayatın devam edebilmesi için o devasa güneşin içerisine 1.300.000 dünya sağabilen o büyük güneşin her gün 4 milyon ton maddesini tamamen enerjiye dönüştürmesi gerektiğinin ve bunu yaptığının, daha doğrusu ona yaptırıldığının, onun üzerinde böyle tasarrufta bulunulduğunun ve her sabah o güneşin bizim hayatımıza gülümsetildiğinin farkında bile olmuyoruz. Onun için şükür ihtiyacı bile hissetmiyoruz. Çoğumuz gök kubbemizin ne kadar güzelliklerle, semamızın ne kadar güzelliklerle donatılmış ve gözümüzün önüne serilmiş ilahi bir manzara topluluğunun olduğunun farkında bile değiliz. Çoğumuz hayatımızın devam edebilmesi için yerin altında ne denli faaliyetlerin olduğunun, ne kadar hayvanın, ne kadar bitkinin bizim hayatımız için çalıştırıldığının, ne büyük hadiselerin ve tasarrufların bizim etrafımızda döndürüldüğünün, yapıldığının, çevrildiğinin farkında bile olmadan hayatımızı yaşıyoruz. Nefesimizi alıyoruz her an. Kalbimiz çalışıyor ve gündelik işlerimiz içerisine dalıp gidiyoruz. Halbuki aldığımız her bir nefes için ne büyük tasarruflarda bulunuldu, ne büyük yaratılışlar yapıldı, ne büyük ihsanatlar hiç farkında bile olmadan bizim dünyamıza, bizim hayatımıza gönderildi. Pek farkında bile olmuyoruz sevgili dinleyiciler. İşte bu namazın her bir vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarrufu ilahinin aynası ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahinin birer mahkesi olduğundan, o ihsanların kendini gösterdiği bir yansıma olduğundan, Kadir-i Zülcelal'e bu tasarrufları yapan, bu ilahi ihsanatları hiç farkında olmadan bize gönderen, o gücü her şeye yeten, o tasarruf sahibine, o celal sahibi Kadir olan Rabbimize o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiş. Evet, bu son kısmı sevgili dinleyiciler, kısa bir ara verdikten sonra birlikte açmaya çalışacağız.
yaralıyam, yaralıyam, yaralı. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyam, yaralıyam, yaralı.
Tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler, sevgili Moral FM dinleyicileri. Dokuzuncu sözü, namazın beş vakti tahsisinin hikmetini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Dokuzuncu sözde bir giriş yaptık. Bir cümlenin üzerinde konuşuyoruz ama çok incelikli ve derin bir cümle olduğu için bizim programın yarısını aldı. O cümlenin yarısı sevgili dinleyiciler. Evet, kaldığımız yerden dilerseniz cümleyi şöyle bir okuyarak tekrar devam edelim. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi, mühim önemli değişimlerin başı olduğu gibi, azim bir tasarruf-ı ilahinin aynası, büyük ilahi tasarrufların aynası ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahinin birer makesi olduğundan, o tasarruf içerisinde ilahi, külli, herkesi ve her şeyi kaplar bir ihsanatın yansıması olduğundan, aynası olduğundan, Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasına toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şimdi son kısmı özetlemeye çalışalım. Şimdi ilk bölümde konuştuğumuz gibi demek ki namazın her bir vakti sevgili dinleyiciler, ilahi büyük tasarrufların hayatımızla alakalı, bizimle alakalı, direkt yahut endirekt bir surette bize bakan büyük tasarrufların yapıldığı vakitler sevgili dinleyiciler. öyle dönüşümlerin ve inkılapların başlangıcı. Güneşin doğması gibi ilk bölümde önemli bir şekilde üzerinde durduk. Hayat için ne kadar önemli ve öyle bir an sabah namazı vakti. Öyle bir an. Ve onun içerisinde ilahi külli ihsanatlar saklanmış. Yani o tasarrufla birlikte bütün kullarına, bütün mahlukatına külli bir surette, hiç kimseyi ayırt etmeden, küçük büyük demeden, onların rengine, cinsine, şekline bakılmadan herkese, her şeye, bütün hayat sahiplerine külli ihsanatların kendisini gösterdiği büyük tasarruflar. Böylesi içerisinde, böylesi büyük ilahi ihsanatları barındıran büyük tasarruflar o vakitlerde olmakta sevgili dinleyiciler. Özellikle o vakitler o türdeki tasarrufların başlangıcı hükmünde olmakta. İşte böylesi önemli değişim vakitleri olduğu için 5 vakit namazın emredilen vakitleri, o vakitlerde Kadir-i Zülcelal'e, yani o büyük tasarrufları yapan, o tasarruflar içerisinde o büyük külli ihsanatları kullarına, bizlere, bütün mahlukata gönderen Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade ne yapmak lazım? İbadet etmek lazım. İbadetin de sanki burada açılımı veriliyor. Doğrudan doğruya ibadet denmiyor. 3 tane kavram kullanılıyor sevgili dinleyiciler. Nedir o? 1. Tesbih etmek lazım o Rabbi. O Kadir-i Zülcelal'i. Tesbih. Ne demek? Biraz sonraki bölümlerde açılacağı için üzerinde durmuyorum. Ve tazim etmek lazım. Ona hürmet göstermek lazım. Ve hadsiz nimetlerinin 2 vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı, yani bir önceki namazın vaktinden şu an kılacağımız namazın vakti ne kadar bize yapılmış olan, o dönem içerisinde, o aralık içerisinde yapılmış olan bütün ihsanatlara, bütün lütuflara, bütün merhametlere, gönderilen bütün nimetlere karşı, onların bütün toplamına karşı bir hamd ve şükür manasını taşıyan namaz. Yani namazın manası demek ki çok önemli sevgili dinleyiciler. Tesbih, tazim ve 2 vakit ortasında yapılmış olan bütün ilahi ihsanatlara karşı hamd ve şükür manasını taşıyan, bu demek olan namaza insanlar emredilmiş. Yani karşınızda büyük ilahi tasarruflar yapılıyor ve onlar içerisinde size külli ihsanatlar gönderiliyor. Biz kullara düşen nedir sevgili dinleyiciler? Tabii ki böyle ilahi büyük tasarrufları yapan Rabbe karşı, zata karşı, ilaha karşı onu tesbih etmek, ona tazimde bulunmak, hürmette bulunmak ve onun göndermiş olduğu bütün ihsanata, bütün rahmete, bütün ikramlara karşı şükür ve hamd etmek gerekir. İşte önemli değişim ve dönüşümlerin, önemli ihsanatların gönderildiği o vakitler tam bu ibadetin manası olan tesbihin, tazimin, şükür ve hamdin vakitleridir sevgili dinleyiciler. O nedenle insanlar bu vakitlerde, yani bu 5 vakitte namaza emredilmişlerdir. Biz fark etmediğimiz için, bakar kör olmadığımız için fıtraten bu vakitlerde, fıtraten ilahi tasarrufların fazlaca olduğu bu vakitlerde Rabbimize karşı tesbih etmemiz zaten gerekirken, Rab olan, terbiyeci olan, bilmediğimizi bize öğreten Rabbimiz bu vakitlerde, ey kullarım, artık kulluk vazifeniz bu vakitlerde namazı gerektiriyor diye bize bu 5 vakitte namazı emretmiştir sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla namazın 5 vakti, daha doğrusu namazın vakitleri rastgele vakitler değil, manasız zamanlar değil, herhangi bir vakit değil, kasıtlı, anlamlı, gerekli, fıtraten olması gereken vakitler olduğu için bu vakitler üzerinde herhangi bir spekülasyona düşmek, şöyle miydi böyle miydi demek yahut bunu toplu kılsak, kaza etsek, 3 vakit kılsak, 6 vakit kılsak gibisinden kalabalıklar yapmak, bu hikmete karşı, bu büyük tasarruflara karşı, bu kainatın konuşmasına karşı hürmetsizlik ve edepsizlik etmekten öteye bir şey değildir sevgili dinleyiciler. Evet, O konulara daha fazla girmeden bu kadar dokundurmayla iktifa ediyorum sevgili dinleyiciler. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Demek ki burada bir cümle halinde, özet halinde anlatılmış olan bu manayı sevgili dinleyiciler, bu dokuzuncu sözün tamamı boyunca Bediüzzaman Hazretleri bize açacak. İnce bir mana, derin bir mana, gerçekten de açılması gerekiyor. Önemli de bir mana sevgili dinleyiciler. İşte bunu anlamak için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım diyor. Birinci nükte, her şeyden önce bu nükteleri okurken şunları göreceksiniz sevgili dinleyiciler. Özet cümlede de gizli bir surette verildi bir yaklaşım sergilenecek. Yani birinci, ikinci nükteleri konuşacağız. Üçüncü nükteyi de konuşacağız. Dördüncü nüktede doğrudan doğruya beş vakit meselesine temas edilecek. İlk üç nüktede ise oraya gelinceye kadar bir hazırlık dönemi var. Yani namaz ne demektir? İbadet ne demektir? İnsanın mahiyeti nedir gibisinden sorulara cevap verilecek ki namazın mahiyetini bir bilelim ki namazın ne olduğunu, ibadetin ne demeye geldiğini, insanların niçin ibadet ettiğini bir anlamamız ve bilmemiz gerekir ki neden bu manaları taşıyan namazı bu beş vakitte kılıyoruz, bu beş vakit de kılınması emredilmiş onu anlayabilelim. İşte o nedenle ilk üç nükteyi doğrudan doğruya vakit eksenli düşünmeyelim. Önce bir namazın ve ibadetin manasını anlamak tarzında zihnimizi verdiğimiz takdirde daha istifadeye medar olacağını düşünüyorum. Çünkü doğrudan doğruya beş vakit meselesini alırsak ilişkiyi kuramayabiliriz. Bir hazırlık dönemi. Nedir ki bu beş vakitte kılınan namaz? Nedir ki ibadetin manası? Diye bir soruya cevap veriliyor. İşte o namaz, bu manayı taşıyan namaz, bu manayı taşıyan ibadet bu beş vakitte kılınması uygundur diye dördüncü nüktede doğrudan doğruya ona geçecek. Evet, birinci nükte, namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Az önceki özet cümlesinde de geçmişti bu kelimeler sevgili dinleyiciler. Birinci nüktede namazın manası anlatılıyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Nedir namaz? Niçin namaz kılıyoruz? Yani ne demeye geliyor o şekiller, ayakta durmamız, rüküye gitmemiz, secdeye gitmemiz, oralarda bir kısım tesbihlerde bulunmamız, bir kısım duaları okumamız ne manaya geliyor? Namaz ne demektir? Bu birinci nüktede o anlatılacak sevgili dinleyiciler. Namazın manası demek ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Bu üç kelime önemli. Tesbih, tazim ve şükür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Sübhanallah deyip takdis etmek. Tesbih kısmı bu. Tesbihin manasını taşıyor Sübhanallah sevgili dinleyiciler. Celaline karşı kavlen, sözümüzde ve fiillerimizde Sübhanallah deyip takdis etmek, Cenab-ı Hakk'ı kutsamak. Bunu açacağız inşallah, bunların hepsini teker teker. Şöyle bir özetleyelim, onun arkasından tekrar başa döneceğiz. Hem kemaline karşı, onun mükemmelliğine karşı, onun her yönüyle mükemmelliğine, kemaline karşı lafzen ve amelen, sözlerimizde ve amellerimizde, fiillerimizde Allahu Ekber deyip tazim etmek, ona hürmette bulunmak. Hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek ki namazın manası bu sevgili dinleyiciler. Celaline karşı kavlen ve fiilen Sübhanallah deyip takdis etmek, kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek, hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd, yani Sübhanallah tesbih, tekbir Allahu Ekber, elhamdülillah hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Bu üç kelime namazın çekirdekleri hükmündedirler. Yani namazın her tarafında bu üç kelime bu çekirdekçik hükmünde olan bu üç kelime manasını ve hükmünü gösterir. Namazın her yerinde gösterir. Ondan da ki namazın harekat ve eskarında, hareketlerinde ve zikirlerinde bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için, namazın manasını sağlamlaştırmak ve kuvvetlendirmek için, kalplere, ruhlara, duygulara sıkı sıkıya yerleştirmek için şu kelimat-ı mübareke, şu mübarek kelimeler, yani Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla, özet hülasalarla, özet hükmünde olan kelimeciklerle tekit edilir, kuvvetlendirilir, sağlamlaştırılır sevgili dinleyiciler. Evet, demek ki birinci nükteyi şöyle bir okumuş olduk sevgili dinleyiciler. Demek ki namazın manasında bu üç kavram önem taşıyor. Tesbih, tazim ve şükür. Şimdi burada celaline karşı, cemaline karşı, kemaline karşı diye bir takım ifadeler geçti. Ne demek celaline karşı? Kavlen ve fiilen Sübhanallah deyip takdis etmek de, ne demek cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillah deyip şükretmek. Yani celal nedir, cemal nedir, kemal nedir, buradan başlamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Şimdi öncelikle bir celal ve cemal ne demeye geliyor ki? Bunlara karşı bizim Sübhanallah deyip takdis etmek yahut Elhamdülillah deyip şükretmek gibi bir tavrımızın olması gerekiyor. Bunu elimden geldiği kadar açmaya çalışacağım sevgili dinleyiciler. Bu celal ve cemal kavramlarını daha önceki programlarda da zaman zaman temas etmiştik sevgili dinleyiciler. İşaret-ül İcaz'da bir bölüm var. O eksende sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaş, İşaret-ül İcaz'da 66. sayfada sevgili dinleyiciler. Arkadaş, Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı ezeliye aleminde biri celali, diğeri cemali, iki türlü tecellisi vardır. Demek ki şu kainatın Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, sıfatlarının ve şuunatının tecellisinden ibaret olduğunu, yani şu kainatın bir ayna yahut bir kitap suretinde yaratıldığını ve o aynanın içerisinde Cenab-ı Hakk'ın ilahi isimlerinin, ilahi sıfatlarının ve ilahi şuunatlarının tecelli ettiği, yani kendi manasını gösterdiğini, yahut bir kitap olarak bu kainata bakarsak, Cenab-ı Hakk'ın işte bu ilahi isimlerinin, sıfatlarının ve şuunatlarının manalarını gösterdikleri, manalarını hükmettiklerini, bunların manaları bizim dünyamıza anlayabileceğimiz bir dille ifade edildiğini, anlayabileceğimiz, algılayabileceğimiz, hissedebileceğimiz, hatta yaşayabileceğimiz bir dille ifade edildiğini, aslında kainatta olan bütün değişimlerin, bütün dönüşümlerin, bütün fiillerin ve bütün yaratılışların arkasında bu manaların yattığını ve bu manayı göstermek için bu büyük deveranların olduğu, bu fiillerin olduğu, bu yaratılışların olduğu, her sabah gözümüzü dünyaya açmamız, güneşin her sabah doğması, kuşların uçması, kelebeklerin kanatlarını kırpması, hep bu manayı göstermek demek olduğunu daha önceki programlarımızda konuşmuştuk sevgili dinleyiciler. İşte Cenab-ı Hakk'ın bu ilahi sıfatlarının, isimlerinin, şuunatlarının iki türlü tecellisi varmış demek ki. Nasıl iki türlü tecellisi? Biri celali, diğeri cemali, iki türlü tecellisi vardır. Celal ile cemalin sıfatı efal aleminde tecellisinden lütuf ve kahır, hüsn ve heybet tezahür eder. Yani ne demek? İşte Cenab-ı Hakk'ın zatına ait bu celali ve cemali tecellisi, şu sıfatı efal alemi, yani şu fiili sıfatların kendisini gösterdiği aleme, yani şu kainat alemine, yani şu yaratılış aleme tecelli ettiğinde, yani onun celali ve cemali tasarrufları, tecellileri, şu bizim algılayabildiğimiz alemde kendisini gösterdiğinde, bizim dünyamıza ne olarak çıkar sevgili dinleyiciler? Biz ne olarak görürüz, ne olarak algılarız onu? İşte birisi lütuf ve kahır, hüsn ve heybet tezahür eder. Yani masumlara ve şefkate layık olanlara karşı ihsanatlar kendisini gösterdiğinde, lütuflar kendisini gösterdiğinde biz cemali müşahede ederiz. Zalimlere karşı kahredici gazaplar geldiğinde, şiddetli fırtınalar estiğinde biz celali müşahede ederiz sevgili dinleyiciler. Yani iki zıt bir görüntü bizim dünyamızda görünür. Lütuf ve kahır suretinde, celal ve cemalin görüntüsü. Hüsn ve heybet, başka bir görüntüde bizim algılayışlarımızda hüsn ve heybet. Yani birisinde güzellik, öbüründe de büyüklük. Bunu açmak lazım. Bir çiçeği seyrettiğinizde neyi hissedersiniz? bir letafet hissedersiniz. Duygularınızda bir coşma hissedersiniz. İç dünyanızda, aleminizde ılık rüzgarların estiğini hissedersiniz. Duygularınız harekete geçer. İşte cemalin tecellisi üstünüze tasarruf etmiştir. O gözlediğiniz yerde cemali müşahede ediyorsunuzdur sevgili dinleyiciler. Halbuki diyelim ki büyük bir fırtına karşısında yahut başka bir misal vereyim. Büyük bir şelale karşısında neyi müşahede edersiniz? İçiniz bir ürpertiyle dolar. İçiniz bir ürpertiyle, bir heybet duygusu, bir büyüklük duygusu, bir ulaşılamazlık duygusu sizin içinizi kaplar sevgili dinleyiciler. İşte bu da celali bir tecelliye muhatap olduğunuzu gösterir. Yani cemalin tecellisinden lütuf kendisini gösterir ve biz de hüsn olarak, güzellik olarak algılarız sevgili dinleyiciler. Celalin tecellisinde ise kahır kendisini gösterir yahut da büyüklük ve azamet görüntüleri tarzında bizim dünyamıza gelir sevgili dinleyiciler. Şimdi bu iki celal ve cemali tecelliler de birbiriyle sıkı sıkıya ilişki içerisindedirler. Yani bir yerde salt celal yahut da salt cemal tarzında bir görüntüyü hiçbir zaman müşahede etmeyiz. Bunlar iç içe gelirler bizim dünyamıza. Nasıl? Yine şelale örneğinden gidelim. Hep bana mesela Niagara şelalesi çok etkileyici gelir sevgili dinleyiciler. Onu tahayyül edin şimdi gözünüzün önünde. İlk defa baktığınızda Niagara şelalesinin yahut böyle büyüklük hissi veren olaylar karşısında, yaratılışlar karşısında ilk önce bir ürperti hissedersiniz, bir heybet hissedersiniz, bir azamet hissedersiniz. Önce celale muhatap olursunuz. Ama celale muhatap olurken size hoş gelir o celal tecellisi değil mi? Yani çirkin bir görüntü de değildir. İhtişamlı ama muhteşem de bir görüntüdür. İşte ihtişamlı dedirten celaldir, muhteşem dedirten cemaldir sevgili dinleyiciler. Onun o güzel tablosu, o celalin güzel bir surette kendisini göstermesi onun içerisindeki cemali tecelliden kaynaklı. Yani iç içe geçmiş bir surette. Yahut sevgili dinleyiciler, bir çiçeği seyrediyorsunuz. İlk baktığınızda içinizde letafet duyguları oluşur. İçinizde coşkular oluşur ve ılık meltemler eser. Cemale muhatap oldunuz. Cemal kendisini gösterdi. Ama o çiçeği incelediğinizde, o çiçeğin renklerindeki büyük hikmete, büyük sanata baktığınızda, onun yapraklarının yahut çiçeklerinin şekline baktığınızda, hele onun etrafıyla ilişkisindeki hikmetleri inceledikçe, hele onun yaratılıştaki mükemmelliklere baktıkça, bu sefer de içinizde heybet duygusu, büyüklük duygusu, ulaşılamazlık duygusu, acizlik duygusu kendisini göstermeye başlar. O güzel çiçek karşısında adeta onun yaratılışındaki büyüklük karşısında küçüldüğümüzü hissederiz bir anda. İşte orada da sevgili dinleyiciler, celal kendisini göstermiştir. Yani birisinde, şelale örneğinde, celal tecellisinin ön planda olduğu bir cemali seyretmekteyiz. Çiçek misalinde ise cemal görüntüsünün ön planda olduğu bir celali seyrederiz sevgili dinleyiciler. Yani iç içilik, duygu, iç içe yaratılış tarzını orada müşahede ederiz. Aynı şeyi gökyüzüne baktığımızda da, uzayın derinliklerine baktığımızda da müşahede ederiz sevgili dinleyiciler. Bir tarafta sonsuz uzaklıklar, devasa cirimler, ulaşılamaz boyutlar ve kütleler sevgili dinleyiciler. Aklımızın ve hayalimizin bile alamayacağı bir şey, bir büyüklük duygusu, büyük bir azamet duygusu, içimizde ürperti uyandıracak bir yaratış sevgili dinleyiciler. Celali gösterirken, fakat şöyle özellikle yaz akşamlarında terasta sırt üstü yatıp o gökyüzünü, o saman yolunu, o yıldızların ihtişamını seyrederken de içinizde o ihtişamın içerisinde o estetik boyutu, o güzellik boyutu, o harikuladelik boyutu cemal tarzında o yıldızlardan akıp gelir dünyanıza sevgili dinleyiciler. İşte vaktimiz sınırlı olduğu için İşaret-ül İcaz'a öyle bir atıfla kalmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Celal ve cemalin görüntüsü, manası bu. ve de iç içe geçtiklerini hiç unutmamamız gerekiyor. Yani celalde büyüklük, azamet, heybet duygusu, cemalde ise bir ihsan, bir lütuf, bir güzellik, bir ikram boyutu, bir estetik boyutu olduğunu ve bunların da hep madalyonun iki yüzü gibi bir tarafında celal, bir tarafında cemal saklı olduğunu, bazı yaratılışlarda ilk planda cemale muhatap olduğumuzu ama bazı yaratılışlarda da ilk planda celale muhatap olduğumuzu, o celalin arkasında cemal, cemalin arkasında celal pırıltılarının saklı olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Evet, demek ki celal ile cemalin böylesi bir şey. Peki kemal nedir burada? Kemal nereye oturuyor? Kemal de mükemmellik demek sevgili dinleyiciler. Yani her yönüyle mükemmellik. Bütün esmasıyla, bütün sıfatlarıyla, bütün şuunatıyla mükemmellik. Bütün yarattıklarında mükemmel yaratması, zatında mükemmel olması. Mesela teker teker isimlerinde, teker teker sıfatlarında mükemmel olması. Bunu anlamaktayız. Yani rahmeti mükemmel, adaleti mükemmel, yaratışı mükemmel gibi, ilmi mükemmel gibi yahut sıfatları mükemmel gibi bütün mükemmellikleri anlamaktayız. Bir anlamda da sevgili dinleyiciler, mükemmelliğin önemli bir boyutu da, kemalin önemli bir boyutu da, birisi ki bu kadar sonsuz bir celalle, bu kadar sonsuz cemali cem edebiliyor, mükemmellik oradadır işte sevgili dinleyiciler. Yani öyle bir denge ki sonsuz celal sahibi, sonsuz cemal sahibi, sonsuz celali adaletsizliği netice vermiyor, cemalle dengeleniyor sevgili dinleyiciler. Hemen cemal, hemen lütuf, hemen af imdada koşuyor. Mutlak kahrı netice vermiyor sevgili dinleyiciler. Bir taraftan celali karşı böyle bir cemalle bir dengelenme, öbür tarafta da sonsuz cemali, sonsuz şefkati, sonsuz merhameti zalimlere de azap vermeye yahut adaletini de icra etmeye mani olmuyor sevgili dinleyiciler. Muhteşem bir denge. Yani birimiz insanlar aleminde, bir insan çok merhametliyse bazen adaletsizliği netice verecek şekilde merhameti kendisini gösterir. Yani zalimleri de affedecek şekilde kendisini gösterir. Yahut birisi çok celalliyse, çok azametliyse adaletsizliğe gidebilecek, masumlara da kahredebilecek bir tasarrufta bulunabilir. Ama öyle bir celal ve cemal ki ikisi de sonsuz ama öyle bir ahenk içerisinde ki ne adaletsizlik ortaya çıkıyor, zalimlerin, masumların hakları gasp oluyor sevgili dinleyiciler. Zalimleri kahretmekte, zalimleri cezasını vermekte, o celal şiddetli bir surette kendisini gösterirken masumlara affetmekte ve masumlara ihsanda bulunmakta da cemal kendisini mükemmel bir surette gösteriyor. İşte bu kemaldir sevgili dinleyiciler. Bu iki zıt unsurun, zıt yaklaşımın bu kadar ahenk, bu kadar denge, bu kadar adaletli bir surette ve bu kadar şefkatli bir surette bir arada cem olması, bir zatta, bir zatın efalinde, fiillerinde, yaratışında bir arada bulunuyor olması büyük bir kemal ifadesidir sevgili dinleyiciler. Evet, bu birinci nükteye celal, cemal, kemal kavramlarını elimizden geldiğince, süremiz yettiğince açmaya çalıştık.